Anlam hayatın neresindedir? Anlamı içimizde mi aramalıyız? Anlam bizim dışımızda bir yerde ya da kendimizden başka bir insanda bulunabilir mi? Hayatın gidişatını değiştiremeyeceğinin farkında olan insan için de hayatın bir anlamı olabilir mi? Hayal edebileceğimiz en zor şartlar altında bile insan hayatta anlam bulabilme gücüne sahip midir? Merhaba, ben Barış Ege. Bugün 15 Ağustos 2023 Salı ve saat tam 12:09. Bugün Viktor Emil Frank'ın 30'un üzerinde yabancı dile çevrilen ve 15 milyondan fazla satan kitabı İnsanın Anlam Arayışı üzerine konuşuyor olacağız. Bugüne kadar herhalde en çok tavsiye ettiğim kitaplardan ve beni en çok hayran bırakan kitaplardan biridir. Bu kitap az önce sıraladığım soruların tamamına yanıt arıyor, hatta bence o yanıtları da veriyor. Viktor Frank kitabında kendi yaşantısında anlam bulmanın çok zor olduğu bir dönemdeki anlam arayışından ve bu arayışın sonucunda ortaya çıkardığı terapi tekniğinden bahsediyor. Yıllarca farklı Nazi kamplarında çok zor şartlar altında yaşayan Frank, oradaki anılarını, oradaki zor günlerini anlatıyor. Aynı zamanda sadece orada birebir yaşadığı zorluklardan bahsetmiyor aslında. Annesini, babasını, eşini, bütün sevdiklerini de o kamplarda, o ölüm kamplarında kaybediyor. Eğer ilk kez duyuyorsan ismini, Viktor Frank bir psikiyatri doktorudur ve bu süreçte mesleki kimliğini de kaybetmiştir. Yani o tutsak kaldığı süre boyunca. Asıl soru belki de şu ki, bunca kayıp içerisinde dahi hayatta anlamını kaybetmiş midir Frank için? Şöyle diyordu kitapta, kendi varoluşuyla anlamlı bir ilişki kuramayan kişi ya diğer insanların yaptığı şeyleri arzular ya da insanların kendisinden istediği şeyleri yapar. Kitaba geçmeden önce belki de belirtmek lazım ki insanın anlam arayışı varoluşundan itibaren derin ve karmaşık bir süreçtir aslında. Yaşamın anlamını bulma ihtiyacı insanın düşünme kapasitesi ve farkındalığı sayesinde ortaya çıkıyor. İnsan kendi varoluşunu ve çevresini anlamlandırmak, neden burada olduğunu, ne amaçla yaşadığını keşfetmek isteyen, içten içe bunu bir şekilde bulmak isteyen bir varlıktır. Peki sevgili dost, sence bu anlamı bulabiliyor muyuz? Viktor Frank, insanı insan yapan nedir sorusuna da yanıt vermeye çalışıyor. Yani az önce hani keşfetmeye çalışan bir varlıktır dedik ya, buralara da biraz değinmiş aslında. Gerçekten ihtiyaç duyulan şey yaşama yönelik tutumumuzdaki temel bir değişmeydi. Yaşamdan ne beklediğimizin gerçekten önemli olmadığını, asıl önemli olan şeyin yaşamın bizden ne beklediği olduğunu öğrenmemiz ve dahası umutsuz insanlara öğretmemiz gerekiyordu diyor. Çok seviyorum bu satırları. Yaşamın anlamı hakkında sorular sormayı bırakmamız, bunun yerine kendimizi yaşam tarafından her gün, her saat sorgulanan birileri olarak düşünmemiz gerekirdi diyor. Takvimler 1942 yılının Eylül ayından bir günü gösterirken genç bir psikiyatrist kendini bir Nazi toplama kampının hemen önünde sıraya girmiş, hatta sıraya sokulmuş halde buldu. O zamanlar kimse Nazi rejimi tarafından işlenen vahşetin boyutunu tam olarak bilemiyordu. İlk başta geçici bir gözaltı kampına geldiklerini zannediyorlardı. Oradaki mahkumlar da Viktor Frank'ta. Durumlarının umutsuzluğunu ise çok kısa süre sonra anlayacaklardı. Hepsinin kişisel eşyaları alındı, kafaları tıraş edildi, kollarına birer damga vuruldu. Artık sadece birer seri numarasından ibaretlerdi. Geçmiş yaşantılarına dair başka hiçbir şey yoktu. Hatta hiçbir şey yoktu. Sadece kollarının üzerinde bir numara vardı. Her şeyden uzaklaştırıldılar. Viktor Frank, milyonlarcası gibi kendini insanlık tarihinin en korkunç deneyimlerinden birinde buldu. Umutsuzluk ve sefalet içinde geçen bu süreçte bir anlam bulmayı başardı ama. Yaşadıkları onu tecrübeleriyle ilgili bir anı defteri tutmaktan ve logoterapi adı verilen yeni bir terapi türünü geliştirmekten alıkoyamadı. O kadar korkunç şeyler yaşamasına rağmen. Bu muazzam kitap, yani insanın anlam arayışında aslında bulduğumuz şey ya da arayacağımız şey, belki kimimizin bulacağı şey, en korkunç şartlar altında bile insan yaşamak için bir sebep bulabilir mi? İşte bu soruların etrafında dönüyor bu muhteşem kitap ve Frank okuyucusunu o Holocaust kampında ortalama bir mahkum için, bir tutsak için, numaradan, herhangi bir seri numarasından başka bir şey ifade etmeyen bir insan için hayatın nasıl olduğuna dair bir yolculuğa çıkarıyor. Kendi deneyimlerini de ekliyor. İşte ardından da aslında her an acının içinde bile anlam bulabileceğimizi anlatıyor. Şimdi işte kitabın derinliklerine inip önemli başlıklara beraber göz atabiliriz diye düşünüyorum. İlk başlık anlam arzusu. Viktor Frank o 3 yıllık eziyet, işkence dolu hapis hayatı boyunca birinin hayatında anlam bulabileceği 3 yol olduğunu keşfediyor. Birincisi çalışarak, ikincisi aşkla birine ya da bir şeye tutunarak, üçüncüsü de çektiği acıyı yorumlayarak. Yani o acının altında ne var? Nasıl yorumlanabilir bu acı? Frank kamp hayatı boyunca serbest kaldıktan sonra yapmak istediklerine dair hayaller kuruyor. Logoterapi teorisini geliştirerek psikolojiye daha fazla katkıda bulunmaya adıyor kendisini. Bir taraftan da kampa ulaştıktan sonra ayrıldığı ve aşkla bağlı olduğu karısıyla yeniden bir araya gelme düşüncesine tutunuyordu. Hatta öyle ki zaman zaman karısının fiziksel varlığıyla yanında bulunduğunu hissettiğini söylüyor. Oradan kurtulduktan sonra tabii. Ancak bir süre sonra karısının Auschwitz'te, muhtemelen kendi kışlasına da çok yakın bir yerde, ne yazık ki bir gaz odasında öldüğünü öğreniyor. Frank'ın düşünce süreci ona anlam verdi ve hapsedildiği Auschwitz'te, daha önce de Dachau galiba, kamplarında günlük yaşamın zorluklarını aşmasına yardımcı oldu. Geride bıraktığı hayatı düşünmek yerine her an bir anlam bulmaya ve gelecekte yapmak istediklerine odaklandı. Bugün benim ve benim gibi işte kişisel gelişim üzerine çalışanların, bilinçaltı üzerine, NLP üzerine çalışanların, çekim yasası üzerine çalışanların, insanlara, eğitimlerine katılanlara, sosyal medya takipçilerine sık sık önerdiği imgeleme dediğimiz bir şey vardır. Yani güçlü bir şekilde bir şeylerin hayalini kurma. Viktor Frank da işte bunu yapıyor. Orada inanılmaz işkenceler altında, çok çok çok zor koşullarda yaşıyor. Her şeyden önce psikolojik olarak işkence altında, her an ölebilir. Çünkü orada insanların ölmesi için gerçekten önemli bir sebebe ihtiyaç yok. Herhangi bir işte Nazi Gestapo'su, işte celladı, oradaki görevli, gardiyan vesaire istediği herhangi birini istediği şekilde öldürebiliyor. Dolayısıyla böyle bir psikolojik baskı ve fiziksel işkence altında dahi zihnini yönlendirebileceğini keşfediyor. Bak işte anlam arayışı derken en önemlisi belki de bu. Belki insanlık tarihi boyunca keşfedilmiş en önemli bilgilerden biri bilinçaltının hayalle gerçeği ayırt edemediğidir. Ve işte Viktor Frank bunu kullanıyor, geleceğe dair çok güçlü hayaller kuruyor. Oradan kurtulacağını ve insanlara birilerinin ne kadar vahşi olabileceğini ama birilerinin de her türlü vahşet altında bile sağ kalabileceğini, hatta dimdik durabileceğini anlatmak için logoterapiyi, orada hapsolmadan önce oluşturmaya başladığı teorisinin devamını oluşturuyor, devamını getiriyor, daha ayrıntılandırıyor onu. Yani kendisinden önceki işte Sigmund Freud ve Adolf Adler'in tarzı nedir? İnsanların sorunlarına çare bulmak için geçmişe gider. Geçmişte çocukluğunda şunu yaşadın, bunu yaşadın, işte onu düzeltelim falan. Viktor Frank ise bunlara gerek yok. Eğer kişi güçlü bir anlam bulursa hayatta, geçmişinde ne yaşamış olursa olsun her şeyin üstesinden gelebilir diyor. Logoterapi bunu söylüyor. Ki yıllar önce kitabını okuduktan hemen sonra buna %100 inandım ve yaptığım seanslarda geçmişe gitmek yerine hep insanlara hayatının içinde bir anlam buldurmaya çalıştım. Çünkü o anlamı bulunca çocukluğunda işte sevgisiz büyümüş, dayak yemiş, başına şunlar gelmiş, iflas etmiş, boşanmış falan gerçekten bir anlamı olmuyor. İnsanlar hayatında bir anlam bulduğu sürece ne yaşamış olursa olsun geleceğe dair çok daha güçlü bakabiliyor. Kısacası Frank ileriyi düşünüyordu. Oradan kurtulduğunda yapacaklarını düşünüyordu ve sonra o tutsaklığı bitince Viyana'ya dönünce büyük bir seminer vermişti ki o kadar etkili bir konuşmaydı ki insanlar onu dakikalarca ayakta alkışladı. Sonra birkaç cümle daha söyledi onlara. Birkaç cümle daha ifade etti. Dedi ki sizler bunu ilk kez dinlediniz ama ben bu konuşmayı yüzlerce kez yaptım. Zihnimden yüzlerce kez yaptım. Bu salonu yüzlerce kez gördüm zihnimde. Yüzlerinizi görmemiştim sadece. Kim olduğunuzu bilmiyordum ama bu konuşmayı ben sizlere yüzlerce kez yaptım. Bugün buraya gelebilecek gücü de böyle buldum. İşte Viktor Frank'ı ayakta tutan şey buydu. Ve ikinci başlık logoterapi. Birazcık buna değineyim istiyorum. Az önce anlattım ama biraz daha değineyim istiyorum. İnsanın anlam arayışının önce uygulamayı göstererek ve daha sonra kitapta bunun arkasındaki bilimi açıklayarak neredeyse tamamen Frank'ın logoterapisi ile ilgili olduğunu iddia ediyor kitap. Aslında iddia ediyor, benim tarafından yumuşatılmış bir cümle, bana göre %100 böyle. Yani bunun arkasında bir bilim var. Gerçekten insan her türlü şart altında bir anlam bulabilir. Logoterapi insanların yaşamlarında anlam bulmalarına yardımcı olmaya odaklanan bir psikoloji okulu. Bu okul Sigmund Freud, az önce konuştuğumuz gibi Sigmund Freud ve Alfred Adler'in önceki katkılarından sonra 3. Viyana Psikoterapi Okulu olarak kabul edildi. Freud ve Adler'den farklı olarak Frank, varoluşsal anlam arayışının bir insanın hayatındaki ana motive edici güç olduğuna inandı ve bunu aktardı insanlara. Ben de %100 inanıyorum dediğim gibi. İşte bu sebeple Frank, varoluşçuluğa odaklanan bir terapiye ihtiyacımız olduğunu savunuyor. Çünkü ona göre esas olarak acı çekmemizin sebebi anlam duygumuzu yitirmiş ya da hiç bulamamış olmamız. Hani bu da diyordu ya, bu da 2500 yıl önce acı çekiyor olmanın tek sebebi olana direnmendir. Yani olan şeye odaklanmandır. Niye oldu, niye başıma geldi demendir. Buraya odaklanmak yerine aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorlar. Neden oldu demek yerine şimdi ne yapabilirim? Bu benim nihai yolculuğumda nasıl işime yarar diye sorduğumuzda her şey bambaşka olabiliyor. Frank bu teoriyi toplama kampındaki deneyimleriyle destekliyor ve anlamsız yaşayanların kamptaki hayatta kalma mücadelesine yenik düştüğünü sıklıkla vurguluyor. Kitabı okumanı çok ama çok isterim. Çok önemli şeylere tanıklık ediyor olacaksın. Ve yine logoterapi anlayışına göre hayatın anlamı sadece hazda ya da mutlulukta bulunmaz. Hani ünlü Alman filozof Arthur Schopenhauer diyordu ya, büyük beyinler has peşinde koşsaydı insanlık hiçbir ilerleme kaydedemezdi. Buna birazdan yine değineceğim. Has bir amaç haline getirildiği ölçüde bizden uzaklaşıyor aslında. Yani insan hazları için yaşadığı sürece hazlar ondan uzaklaşıyor. Mutlu olmayı peşinden koşulacak bir şey zanneden insanlar ise bir türlü mutlu olamıyor. Çünkü mutluluk bir hedef değildir. Olduğumuz anda erişilebilecek bir şeydir. Etrafımıza baktığımızda neye sahibim dediğimizde ya da o an uğraşabilecek herhangi bir şey bulduğumuzda aslında o bizi amacımıza yaklaştırıyorsa aynı anda da mutlu edebiliyor. Bu nedeni bulduğumuzda bir neden bulduğumuza ya da mutluluk kendi kendine geliyor. Frank, haz almanın ve acı çekmenin her zaman patolojik bir olgu olmadığını söylüyor aslında. Acı çekmemizin nedeni varoluşsal engellemelerimizi fark etmemiz ise çektiğimiz acı nevrotik bir semptom olmaktan çok insanca bir başarıya dönüşüyor. İnsanın anlam arayışı aslında iç dünyamızdaki denge yerine içsel bir gerilme sebep olabiliyor. Ama Frank'a göre yine insanın gerçekten ihtiyaç duyduğu şey acı ve gerilimlerden arınmış bir hayat değil, çaba göstermeye değer bir hedef, özgürce seçilen bir amaç için mücadele etmektir. Kısacası iyi bir hayatı tarif etmek için onun içinde hiçbir acı, hiçbir sıkıntı olmaması gerekmiyor. İyi bir hayat böyle bir şey değil aslında. İyi bir hayat bir amaca adanmış hayat. Bir an dur ve düşün lütfen. Burada yaşanmış ve başkalarına da ilham vermiş görkemli hayatları bir düşün. Mevlana. Asırlardır sadece biz Müslümanların değil, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir dine yanan insanların dahi bir hazine olarak gördüğü o Mesnevi'yi nasıl yazdı? En büyük acıları çekerken yazdı. Çünkü Şems'ten uzak kalmak onun için en büyük acıydı. Düşün, o kadar önem veriyordu ki Şems'e. O gideli çok olmuştu. Herkese onu soruyordu Mevlana. Her gördüğü kişiye ya gördün mü, işittin mi, Şems nerede biliyor musun diyordu. O kadar divane olmuştu, teşbihte hata olmasın. Neden sonra bir gün pazarda gezerken bir adam geldi dedi ki ben Şems'in nerede olduğunu duydum. Biliyorum. Hemen döndü Mevlana ona. Öyle mi dedi? Evet dedi adam. Şam'da görmüşler onu. Hemen teşekkür edip hırkasını çıkardı Mevlana ve ona hediye etti. Adam uzaklaşınca talebesi dedi ki efendim niye böyle yaptınız? Bu adam düzenbazın biridir, siz de biliyorsunuz. Yalan söylüyor deyince Mevlana dönüp ona demişti ki yalan söylediğini biliyorum, o yüzden hırkamı verdim. Doğru söylüyor olsaydı canımı verirdim zaten. Bak bu kadar seviyor, bu kadar önemsiyor Şems'i. İşte o Şems'ten ama ayrı kalmanın acısıyla o Mesnevi ortaya çıktı. O aşığın maşuğa kavuşma arzusuyla ortaya çıktı. Dünya edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden İlahi Komedya'nın yazarı Dante bu eseri sürgündeyken memleketine ve sevdiği kadına hasretken yazmıştır. Daha 28 yaşındayken Harvard Business School'a girebilen Canan Dağdeviren, göğsümüzü kabartan bir kadın. Bu büyük başarılara imza atan kadın küçük yaşlardayken ya diyor ki herkesin dedesi var, benim neden dedem yok? Diyorlar ki genç yaşta vefat etti 28 yaşında, neden diye soruyor. Kalp yetmezliğinden diyorlar. O zaman diyor ki ben 28 yaşıma gelmeden önce bununla ilgili bir şey yapacağım. Bak hayatını öyle bir şeye adıyor ki herkes gezerken, onun yaşıtları oynarken, zıplarken o ne yapıyor? Çok çalışıyor. O kadar çok çalışıyor ki anlam bulduğu bir şey var çünkü. O kadar çok çalışıyor ki daha 28 yaşında giyilebilir bir kalp pili icat ediyor. Şimdi diyebilir miyiz ki ya bu kadın işte bir sürü zorluk yaşamış, işte yazık ona falan filan. Hayır, o kadar büyük bir şey çıkardı ki ortaya. Genç yaşında dünyanın en önemli okullarından birine kabul edildi. Ödüller aldı. Takdir edildi. Marie Curie toryumu ayrıştırdı. Radyum elementini buldu. O çalışmaları yaparken radyasyonun kendisine zarar verebileceğini biliyordu ama öyle büyük bir anlama adamıştı ki kendini. Bugün dünyanın dört bir yanında insanlar tomografi, MR çektiriyor, işte ultrasona giriyor, röntgen çektiriyor, hastalıkları ortaya çıkıyor. O kadar görkemli bir hayat yaşadı ki sonsuza dek ismi yad edilecek. Yüzyıllar önce, bin küsur yıl önce belki El-Harezmiye, çünkü tarihini tam hatırlamıyorum, El-Harezmiye sıfır rakamını bulduran, denklemlerde x rakamını kullandıran, dünyanın ilk matematik eserini yazdıran da aynı şeydir, aynı arayış, aynı anlam arayışıdır. Kendisini bir şeye adama isteğidir. Herkes zevkinde, sefasındayken, has peşinde koşarken o bunun peşindeydi, anlam peşindeydi. Kendisinden önce nice mahir komutanın, hükümdarın kuşatıp her türlü imkanlara rağmen alamadığı İstanbul'u 21 yaşında bir yeni bir padişahın, daha dünkü tabiri caizse daha dünkü padişahın almasının sebebi de aynı şeydir. Öyle bir anlam yüklemişti ki İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Hadis-i şerifinde o kadar anlamlıydı ki onun için hayatını buna adamaya değer görmüştü. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır diyecek kadar. Üçüncü bir seçenek yok. Ya işte şu oldu, birileri Anadolu'ya geldi falan filan, kuşattı geri dönüm. Yok öyle bir şey. Ya hünkârım işte şuradan saldırı var, burada bilmem ne. Yok. Ya asker zorluğunda, hayır. Ya ben İstanbul'u alacağım ya da İstanbul beni alacak. Üçüncü bir ihtimal yok. Ya ben burada öleceğim ya da İstanbul'u fethedeceğim. İşte bu. Budur ona o İstanbul'u diğerlerine rağmen fethettiren şey. Wright kardeşlerin her türlü olmazın içinde, imkansızlıkların içinde dandik bir bisiklet tamir atölyesine dünyanın ilk uçağını uçurmalarını sağlayan da aynı şeydir işte. Ve yine Frank diyordu ki başarıyı amaçlamayın, bunu ne kadar amaçlayıp hedef haline getirirseniz elinizden o kadar kolay kaçırırsınız. Mutluluk gibi başarı da kovalanamaz. Benim kitabımın ismi de bu yüzden belki de peşinden koşma üzerine çek. Peşinden koşarak elde edilemiyor. Anlamlı bir şey yaptığına inandığında zaten potansiyelin tam olarak ortaya çıkıyor. Ve zaten başarı kendiliğinden geliyor. Yani acılarımıza değen bir yaşam şeklini seçtiğimizde çok uzun yıllar sonra da hayatımız ve geçmişimiz bizim için çok fazla anlam ifade edebiliyor. Acı derken tabii burada acıyı kutsal bir şey haline getirmek değil amacım. Acı derken sen bugün oturur ders çalışırsın. Arkadaşların gezerken, halı sahaya giderken, havuza giderken senin için o an bir bakıma bir acıdır. Bu sıcakta, bu işte zor bir ortamda o dersi çalışmak, o formülleri öğrenmek. Ama bir süre sonra işte o acı çektiğin şey öyle bir anlamlı hale gelir ki belki de ülkenin kaderini değiştirecek birine dönüşürsün. Ya da sen bugün ileride kocaman bir işte oluşuma dönüştüreceğin, organizasyona dönüştüreceğin bir girişim için bugün uğraşır didinirsin. Alnından ter akıtırsın, sırtından ter akıtırsın ama gün gelir buna değdiğini görürsün. İnsanlara büyük hizmetler edebilirsin. İşte o yüzden acı anlamlı olabiliyor. Acıdan kaçmak yerine o acının anlamını keşfetmeye çalışmak çok işe yarayabiliyor. Ve başka bir başlık, hayatın anlamı. Diğer terapilerden farklı olarak insanın geçmiş tecrübelerine odaklanmaktan ziyade hayata ve yaşananlara dair farklı bir bakış açısı geliştirmeye ve anlam yaratmaya odaklanıyor logoterapi. Az önce de konuşmuştuk. Yine logoterapiye göre kişinin kendi yaşamında bir anlam bulma arayışı temel güdülendirici güç, yani motive edici güçtür. Zihinsel ya da duygusal diye tanımladığımız rahatsızlıkların birçoğunun temelde aslında bastırılmış anlamsızlık ve boşluk belirtisi olduğu fikrine dayanıyor. O yüzden hayatın anlamını doğru yerde aramak gerekiyor. Geçenlerde birinden dinledim. Japonya'da genç yaşında 30'lu yaşlarda bir adam intihar ediyor. İntihar girişiminde bulunuyor daha doğrusu. İnanılmaz zengin bir aileden geliyor. Adam işte ölmüyor. Sonra tabii gazeteci soruyor ona, yani neden böyle bir şeye kalkıştınız? Diyor ki ya gezmediğim ülke kalmadı, tatmadığım zevk kalmadı, işte denemediğim madde kalmadı. Paramla her şeyi alabildim, arabalar, uçaklar, şunlar, her şey. Her türlü zevki tattım ama halen huzur bulamadım. Acaba huzur öldükten sonra mı diye bu yüzden intiharı denedim diyor. Bak, hayatında anlam vereceği bir şey olmayınca neye sahip olursa olsun asla elle tutulur bir hayat yaşamıyor. İşte o yüzden anlam boşluğudur diyor Viktor Frank, İnsanın her türlü rahatsızlığı ya da başarısızlığının sebebi. Ama bir anlam varsa yaptığın şeyde, işte ne kadar zor olursa olsun hem yaparken mutlu oluyorsun, sıkılmıyorsun, hem de sonunda başarıya ulaşıyorsun. Derin acılar mı çekiyorsunuz diyor. Hepsinin bir anlamı var, sakın pes etmeyin. Ve yine insanın gerçekte ihtiyaç duyduğu şey gerilimsiz bir durum değil, uğruna çaba göstermeye değer bir hedef, özgürce seçilen bir amaç için uğraşmak ve mücadele etmektir. İnsanın ihtiyaç duyduğu şey her ne pahasına olursa olsun gerilimi boşaltmak değil, onun tarafından yerine getirilmeyi bekleyen potansiyel bir anlamın çağrısıdır diyor. O halde asıl soruya gelelim değil mi bitirirken? Kendi anlamımızı nasıl bulacağız? Hatırlarsan söylemiştim başlarken. 3 başlık veriyor bu konuda. Birincisi bir eser yaratarak ya da bir iş yaparak. Yani insanlara böyle senden sonra da kalacak bir şey ortaya çıkarak. Bir kitap, işte belki bir teori, belki bir hizmet, devam edecek bir hizmet. Ya da bir iş, güzel bir iş yaparak. 2 bir şey yaşayarak ya da bir insanla etkileşerek. 3 kaçınılmaz acıya yönelik bir tavır geliştirerek. Kendisi şöyle diyordu. Kaçınılmaz acıya yönelik nasıl bir tavır geliştirebilir insan diye düşünüyorsan, o Nazi cellatlarının yüzüne karşı şunu söylemişti. Burada bana her şeyi yapabilirsiniz ama nasıl hissedeceğime ben karar veririm. Başka bir sözünde de şöyle diyordu. İnsan özgürlüğünün son noktası ne yaşarsa yaşasın tutumunu seçebilmektir. Gerçek özgürlük işte budur. Buradaki ilk madde, yani bir eser yaratmak ya da bir iş yapmak, başarı yoluyla, yani ürettikçe, bir iz bıraktıkça bir anlama ulaşabileceğimizi söylüyor. İkinci madde, iyi veya doğru şeyler yaşayarak, doğayı, kültürü, bir insanı deneyimleyerek, bunları severek anlamı yani kendi yaşamımıza dair anlamı bulacağımızı iddia ediyor. Üçüncüsü ise umutsuz, değiştirilemeyecek bir kaderle bile yüz yüzeyken bunları kucaklayıp bir zafere dönüştürerek anlamı bulacağımızı açıklıyor. Evet, şunu düşünebiliriz. Ben de düşünüyorum. Ya bu kadar hani zor bir durumda nasıl anlam bulunabilir? Bulunur, çünkü o bizim yolculuğumuzun içinde bir durak. Ve mutlaka bize bir şey anlatmaya geliyor. İşte bak, Viktor Frankl oralardan geçiyor. Her türlü işkenceyi görüyor ama sonra sonsuza kadar yaşayacak bir kitap, bir eser ve bir teori, bir tedavi yöntemi ortaya çıkarıyor. O koşullar altında sakinliğini korumayı seçiyor. Kontrol edebileceğim tek şey koşullara olan tepkimdi diye aktarıyor. Bir insandan her şey alınabilir ancak bir şey dışında, kişinin herhangi bir koşulda tutumunu ve kendi yolunu seçme özgürlüğü asla insanlardan alınamaz diyor. Az önce söylediğimin biraz daha farklı bir versiyonunu ifade ediyor. Kabul et ve mevcut koşullar içinde kendine anlamlı bir yeni yol inşa et diyor. Yani her ne geldiyse başına direnme, direnirsen acın büyüyecek daha da. Onun yerine kabul et ve mevcut koşullar içinde olabilecek en anlamlı şeyi yap diyor. Ve bitirirken, insanın anlam arayışında temel olarak savunulan düşünce aslında şu: her yaşamda acı vardır, aksi düşünülemez. Kariyerinde, ev hayatında, işte iş hayatında, başkalarıyla etkileşimlerimizde bir şekilde acı vardır. Bu hayat bir şekilde inişli ve çıkışlı bir yolculuktur, bir tekamül yolculuğudur. Yani acı kaçınılmazdır. Önemli olan acı çekmesini bilmek, yaşanılan kötü kaderin efendisi olmaktır. Kitabı okuduğunda cevap bulacağın sorular belki de şunlardır. Anlam hayatın neresinde? Hatırla, başlarken de bunlara değinmiştim. Anlamı içimizde mi aramalıyız? Anlam bizim dışımızda bir yerde ya da kendimizden başka bir insanda bulunabilir mi? Hayatın gidişatını değiştiremeyeceğinin farkında bile olsa insan, yine de bir anlam olabilir mi? Bulunabilir mi? Bence eğer bu soruları sen de soruyorsan, ne yap et? Bu kitabı en kısa zamanda oku. Ve 3 alıntıyla bitireyim. Yaşamak acı çekmektir ve hayatta kalmak acıda bir anlam bulmak demektir. Evine dönen tutuklu için yaşanan onca şeyden çıkarılan onurlu deneyim, çekilen onca acıdan sonra Allah'tan başka hiçbir şeyden korkması gerekmediği yolundaki harika duyguydu. İnsan her yerde kaderle yüzleşir ve kendi ızdırabından bir şeyler kazanma şansını elde eder. Umuyorum faydalı olmuştur. Umuyorum sen de bu kitabın özeti boyunca bir şeylere cevap bulmuşsundur ya da en azından kitabı almaya karar vermişsindir. Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak, sevgiler, selamlar.